Ayrım 36.
Biliyorsun dedi umutsuz bir ses tonuyla, biliyorsun değil mi? Mehmet tahta çıkar çıkmaz ben ve oğullarım onun için değersiz olacağız. Ondan bile daha kötü hatta. Bizi tehlikeli bulacak. Oğullarımın etrafında isyancılar oluşabilir diye. Ama Allah biliyor, ben böyle bir şeyin peşinde değilim, yemin ederim. Tabii yeminimin de bir değeri yok. Bizim tek amacımız yaşamak, huzur içinde yaşamak. Çocukluğumdan beri hep huzuru aradım. O benimle bir pazarlık yaptı. Bunu biliyorsun, aa, unutma o pazarlığı. Murat öldüğünde demişti, beni ve çocuklarımı özgür bırakacaktı. Biz de İran'a gidecektik. Kardeşim üzerine düşeni yaptı. O adamı öldürdü. Ama onu da öldürdüler. Benim hiç kimsem yok. Ona inandığım için şimdi kendimi aptal gibi hissediyorum. Asla sözünü tutmayacak, bunu biliyorum. Mitra susmuyor, dehşet içinde konuşmaya devam ediyordu. Osmanlı yasasını uygulamaya hakkı var, bunu biliyorum. Yaşayan ya da yaşamaya aday olan tüm şehzadeleri öldürtebilir imparatorluğun huzuru uğruna. Tabii bir kölenin huzuru kimin umurunda? Bunu yapacak, biliyorum, gözlerinden anladım. Beni satın aldı ve sultanın yatağına koydu. Sonra da artık oğullarım büyüyor, onun için tehlikeli olabilirler. Allah'ım nasıl kurtarabilirim çocuklarımı? Birkaç kelime mırıldanmaya çalıştım ama onu yatıştıracak bir şey bulamıyordum. Gözümün ucuyla da Gazanfer'i izliyordum bir yandan. Yüzünden, tepkilerinden durumu anlamaya çalışıyordum. Acaba Mitra'ya yardımcı olabilir miydi? Gözlerinden bir an gelip geçen ışığın anlamı bu muydu? Yoksa gidip kadının söylediklerini bir bir hanımına aktaracak mıydı? Üzgünüm ama sana yardım edemem, dedi. Hayır edebilirsin, diye bağırdı Mitra. İstersen bizim kaçmamıza yardımcı olabilirsin hadım. İran'a gideriz. Bu herkes için çok iyi olur. Orası olmazsa herhangi bir yere, her yere razıyım. Hayatımın bundan sonrasını bir kulübede geçirsem de umurumda değil. Tek istediğim çocuklarımı kurtarabilmek. Gazanfer hızla kapıya doğru baktı. Dinlenip dinlenmediğimizi mi kontrol ediyordu acaba? Neyin peşindeydi? Dışarıdan bakılınca ikimizin dost olduğu söylenebilirdi. Ama bunun aslında çok yüzeysel bir dostluk olduğunu düşünüyordum. Bizi koşullar böyle bir araya getirmişti. Şu anda haremde ak hadım olarak yalnız ikimiz kalmıştık. Evet, bu işte bir iş vardı. Sultanın başına bir şey gelmişti. Bunu Gazanfer'in gözlerinden okuyabiliyordum. Ama bana bu konuda daha önce hiçbir şey söylememişti. Bu adamın Safiye'ye karşı bağlılığını hala anlayamıyordum. Karşımızda ağlayıp duran bu zavallı kadına yardım edebilmek olanaksızdı. Hele de ben ne yapabilirdim? Gazanfer'in kapıyı kontrol edişinden acaba ümitlenebilir miydim? Birden ağa tekrar bize döndü ve beni çok şaşırtan bir şey söyledi. Bunu bir daha düşüneceğim. Mitra da şaşırmıştı. Onu dışarı çıkarttık. En azından bir hafta tekrar ağladığını da görmedik. Zaten tekrar ağlamaya başladığında artık yalnız değildi. Bütün saray, İstanbul, hatta bir uçtan bir uca imparatorluk ağlıyordu. Manisa'dan gelen Mehmet hepimizi şaşırtmıştı. Kocaman, güçlü kuvvetli bir adam olmuştu Safiye'nin oğlu. İlk birkaç gün cenaze işleri yerine getirildi ve dış dünyadan başsağlığı için gelenler kabul edildi. Ve sonunda yeni sultan debdebe ile hareme girdi. Altın işlemeli gölgeliklerin altında teni bronz gibi parlıyordu. Tek kulağında koca bir yakut sallanıyordu. Beyaz ipek kavuğunun tepesinde de bir başka kan gibi yakut vardı. Bunun etrafındaki üç sıra elmasa tavus kuşu tüyleri tutturulmuştu. Sultanın parmaklarının tümü de değerli yüzüklerle doluydu, hatta bilekleri de. Bu kadar mücevherin arasında giysilerini insan fark etmiyordu bile. Krem rengi ipeklerle kayısı rengi kadife üzerine alışılmadık bir biçimde çiçek desenleri işli bir giysiydi bu. Mücevherler gücünün, çiçekli giysiler ruhunun değerini vurgulamak için gibiydi. Şimdi bu mücevherlerden daha değerli ruha kendini sevdirebilmek için haremdeki kızlar ellerinden geleni yapacaklardı. Bu gösterişin içinde tek aykırı duran Mehmet'in yanağındaki belli belirsiz gölgeydi. Safiye Manisa'daki oğlunun yanına tek bir kız vermişti. Bu Rum kızı tüm basitliğine karşın çok yumuşak başlı biriydi. Tabii ki hadımlar vardı ama bunlar alışveriş için, özellikle de köle konusunda Safiye'den habersiz hareket edemezlerdi. %100 kısır olduğu kanıtlanmadıkça bir kızın satın alınması mümkün değildi. Dolayısıyla Mehmet'in cinsel isteklerinin cevabını verebilecek tek kişi o Rum kızıydı. Ama şehzade gençti. 24 yaşında birinin ateşliliği ve istekliliği kusurlara aldırmaya izin vermiyordu. Kız elinden geleni yapıyordu ve Mehmet'e iki oğlan doğuru vermişti kısa zamanda. Safiye kıza nasıl korunması gerektiğini önceden öğretmişti ama kız basit ilaçları bile hazırlayıp uygulayamamıştı. Aslında Safiye, haremde kendi gücünü tehlikeye sokabilecek yeni bir kadının varlığını düşününce daima tedirgin olmuştu ve o günü ertelemek için elinden geleni yapmıştı. Belki de bu Rum kızı üzerinde gereğinden fazla baskı yapmasının nedeni de buydu. Ama artık o gün ertelenemeyecek bir şekilde gelmişti. Oğluna, imparatorluğun yeni sultanına, valide sultan olarak haremin tüm nimetlerini kendi elleriyle sunması gerekiyordu. Bafo'nun kızının yüzüne bakınca isteksizliği hemen belli oluyordu. Ona kalsa belki de birkaç geçkin çamaşırcı kadın, yüzü gözü çiçek bozuğu halayıkla idare etmek isterdi. Ama bu olanaksızdı. Mehmet tahta çıkmıştı. Eğer onu kullanarak gücünü arttırmak istiyorsa, oğlunun gücünü kısıtlamaya da çalışmamalıydı. Eli Tuna Nehri'nden Hint Denizi'ne kadar ulaşan birinin basit bir Rum kızıyla idare etmesini bekleyemezdi artık. Çünkü o el aynı zamanda kendi eliydi de. Safiye yıllardır haremdeydi ve bu amaca uygun yüzlerce kızı vardı. Bu her biri birbirinden çekici ve güzel kızların en büyük özelliği valide sultana olan bağlılıklarıydı. Tıpkı bir zamanlar şehzadenin gördüğü rüya gibiydi bu. Esmer, kumral, sarışın, kızıl saçlı, beyaz tenli, zenci, kara gözlü, çakır gözlü, bir yığın tomurcuk gibi patlamaya hazır gencecik kız. Karşılarında bir erkek, hem de sultan görmekten heyecan içinde, yanakları kızarmış, elleri ayakları titreyerek duruyorlardı. Pek çoğu için bu onların satın alındıkları günden beri gördükleri ilk erkekti. Ama hepsi için ortak olan Mehmet'in tek erkekleri olacağıydı. Sultan tümünü aynı bakışlarla süzüyordu. Şöyle bir yürüdü ve elindeki keseden altın saçmaya başladı kızların üzerine. Az önce kınalı ellerini valide sultanın ayağı altına koyarak yerine getirdikleri itaat sembolü gelenekle kıyaslanınca bu altın yağmuru çok paradoksal bir durumdu. Bir kısmı bunlardan kapmaya çalıştı. Ama belki amaç altını almak değil, bu arada beyaz bileğini göstermek de olabilirdi. Ağırbaşlılığın ve uzun kirpiklerin kendilerindeki en hoş özellik olduğunu düşünenler, kımıldamadan kızarmış yüzlerle önlerine bakmayı tercih etmişlerdi. Bu adetlerden sonra neler yapıldığını izleyemedim. Çünkü Gazanfer, Mitra'yı da bu kızların arasına sokmuştu. Tabii ki yüzü peçeliydi ve tanınmaması için elden gelen yapılmıştı. Ama Mehmet'in rastlantısal olarak babasının eski odalığını seçmesi ya da Safiye'nin Mitra'yı fark etmesi çok korkunç sonuçlara yol açabilirdi. Valide Sultan bundan kuşkulansa bile yeterdi. Yine de bu tehlike göze alınmak zorundaydı. Çünkü ancak tören karmaşası içinde Mitra'yı uzaklaştırabilirdik haremden. Gazanfer'in yolladığı tahtirevanın beklediği avludan birkaç adım ötedeydik. Ağa onu nereye gönderecekti? Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Benim işim kızı arka kapıdan çıkarıp oraya kadar güven içinde götürmekti. Daha fazla bilgiye sahip olmam tehlikeli olabilirdi. Devasa hadım kızı olduğu gibi beni de koruyordu galiba. İşimi başarıyla yaptım. Kapı aralığından adeta sızarak bahçenin serin havasına çıktık. Benim görevim bitmişti ama daha çok iş vardı yapılacak. Çocuklarım, onlar nerede diye sordu endişeyle Mitra tahtirevanın içine bakınca. Gazanfer ağa onları güvenli bir yerde tutuyor dedim çabuk çabuk. Belki çok çabuk olmuştu bunu söyleyiş biçimim. Aslında adamın çocuklar konusunda ne düşündüğünü bilmiyordum. Haydi bin, acele et. Hayır, çocuklarım olmadan binmem. Onlar güvendeler, bundan eminim. Haydi ver elini, yardım edeyim. Hala kararsızdı. İçerideki tören ne zaman biterdi bilemiyordum, tedirgindim. Onların iyi olduğuna dair yemin eder misin? Allah merhametlidir. Onlar şimdi onun elindeler. Ne garip, dedi. Tahtrevanın kenarına ilişmeye çalışıyordu. Oğlum, büyüğüm Mustafa, henüz çocuk sayılır ama şiir yazıyor. Annesi de babası da sanatçı, dedim şaka yapmaya çalışarak. Hafifçe gülümsedi. Eski sultana yıllardır şiir okuyarak geçen günler şöyle bir gözünün önünden gelip geçivermişti galiba. Elini cebine sokup bir küçük kağıt parçası çıkardı. Bu, dedi boğuk bir sesle, aslında kağıt ona oğlunun elinin sıcaklığını taşıyan bir semboldü. Zaten ezbere biliyordu satırları. Yazı çocuksuydu ama yazılanlar değil. O küçücük yaşında ölümü karşılamaya hazırdı Mustafa. Biz şimdi onun ellerindeyiz, diyordu şiirinde. Sustuk. Ne Mitra ne de ben söyleyecek bir söz bulabildik. Sonra bana dönüp fısıltıyla, beni affet Abdullah, dedi. Affedilecek ne var, dedim. Esas sen beni affet. Senin için elimden daha fazlası gelmiyor ne yazık ki. Hayır, dedi. Anlamıyorsun. O bendim. Yani ağabeyim ve ben. Ben özgür kalabileyim diye onu öldürdüm. Senin efendini, Sokullu'yu ben öldürdüm. Saçma, dedim. Ben oradaydım. O bir dervişti. O derviş benim kardeşimdi, dedi. Bize söz vermişti Safiye. Çenesi titriyordu. Evet, aynı yuvarlak gamzeli çeneydi bu. Tam o sırada koşturarak telaş içinde Gazanfer geldi. Acele, dedi kıza. Zaman yok, gitmiş olmalıydın. Mitra inatla, ben çocuklarım olmadan bir yere gitmem, diye diretiyordu. Böyle bir durumda Gazanfer'in yüzü bile gerçeği saklayamıyordu. Çocukları kurtaramamıştı. Yalnızca Mitra ve karnındaki için şans yaratılabilmişti. Dua et de kız olsun, dedi. O zaman Safiye sizi unutabilir. Mitra tahtrevanın yanında dimdik inatla duruyordu. Çocuklarım olmadan bir yere gitmem, diye tekrarladı sözlerini. Oğulların birazdan sultanı selamlayacaklar. Mehmet önce sünnet edilmelerini istedi çocukların. Ama bu çok saçma, diye itiraz etti kadın. Şehzadeler düğünsüz sünnet edilmezler ki. Evet, dedi Gazanfer ve sustu. Artık daha fazla konuşmasına gerek kalmamıştı. Çocukları sünnet odasında karşılayan sünnetçi değil, dilsiz cellatlar olmuştu. Murat'tan geriye kalan şehzadeler, İpek Urgan'la boğulduktan sonra camiye götürülmüştü. 19 küçük tabut, babalarının toprağı henüz kurumadan gömülmüştü gözyaşları içinde. Mitra uzun süre ağlayıp acı çekmedi. Karınlarındaki bebeklerin erkek olup tahtı tehdit edebileceği düşünülen 6 cariye ile birlikte o gece çuval içinde Marmara'nın karanlık sularına atıldı. Bu 7 çuval için ne kadar çok hikaye anlatıldı. Saray burnundaki dalgalar kimi zaman bir saç lülesine, kimi zaman zarif bir ele benzetildi. 7 hamile kadın, yıllarca hizmet ettikleri kadının emriyle ölüme yollanmışlardı. Mitra'nın o sırada bile şiir söylediği anlatılmıştı. Çuvaldan çıkan son kabarcıkların suyun üzerinde Allah yazdığı söyleniyordu. Ve bazen akıntılı denizin Farsça bir şiir gibi sesler çıkardığı da. O gece en büyüğü Mitra'nın 11 yaşındaki Mustafa'sı, en küçüğü de 3 aylık bir bebek olan kardeşlerinin ardından ağladıktan sonra Mehmet, haremden yatağı için 2 cilveli kız seçmişti. Ertesi gece başkalarını, daha ertesi gece daha başkalarını. Doğrusu bu kızların kimler olduğunu izleyemedim. Zaten bunun bir önemi de yoktu. Dışarıdan bakılınca yeni bir sultan tahta çıkmıştı. Evet, ama içeride yöneten hala Safiye'ydi. Mehmet, annesi ve kız kardeşinin önerisiyle kendine Vezir-i Azam olarak Ferhat Paşa'yı seçmişti. Ve birkaç gün sonra İsmihan, Safiye ile sultanın gözünden divanı izleyebilmek için inanılmaz bir gayret ve çaba göstererek daracık merdivenleri bile tırmanmayı göze aldı. Ama bir daha asla tekrarlamadı bunu. Erkek dünyasına böyle yakın olmaktan rahatsız olduğunu, üstelik siyasetin onu hiç ilgilendirmediğini söylemişti gerekçe olarak da. Bunların asıl neden olmadığını biliyordum. Gerçeği saklamak için böyle şeyler uydurmuştu. Gerçek neden, yıllar önce, 3 günlük at sırtında yolculuktan sonra, konağının selamlığında gördüğü adamın çok değişmiş olmasıydı. Artık İsmihan da o genç kadın değildi ve Ferhat evli bir adamdı. Paşanın sakalları ağarmıştı. Aşırı çalışma ve sorumluluktan bezmiş bir hali vardı. Gözlerinde de daha önce asla fark edilmeyen bir şikayetçi ve yılgın bakış. Onun kayınvalidesi Safiye'ydi. Bir zamanlar İsmihan'a en güzel tensel zevk ve doyumu yaşatmış olan güçlü bedeni yeşil vezir giysileriyle saklanmıştı. Bu onun kocasının üzerinde yıllarca gördüğü kıyafetti. Şimdi ona bakarken tuhaf bir duyguya kapılmıştı İsmihan. Sanki kocasını bir kez daha aldatıyordu. Artık olgun bir kadındı, onun da saçları ağarmıştı. Gençliğin o tutkulu heyecanlarını artık ne hissedebiliyordu ne de onların peşinde gezmeye niyeti vardı. Aşkını böyle düşünmek istemiyordu ve bir daha asla sultanın gözüne gitmedi. İlkbaharda dağlardaki karların erimeye başladığı haberini alınca Ferhat Paşa ordunun başına geçip Avusturya ile ittifak yapan Almanlarla savaşmak üzere Macaristan'a doğru yola çıktı. Onun yerini divanda geçici olarak İbrahim Paşa almıştı. Hemen sonra Yeniçeri'nin Bulgar sınırında kazan kaldırdığı haberi geldi. Ferhat Paşa bu işten sorumlu tuttuğu 2 ileri gelen komutanı işlerinden uzaklaştırmıştı. Safiye buna çok öfkelendi. Çünkü adamlar onun yandaşıydı ve Ferhat'tan daha çok güveniyordu onlara. İçlerinden birini Ferhat'ın yerine vezir-i azam yapmayı düşündüğü bile söyleniyordu. Tüm hırslı adamlar gibi beklemekten usanmış olmalıydı adamda. Başka haberler İsmihan'ın üzüntüsünü daha fazla arttırdı. Söyleniyordu ki öfke içindeki Ferhat isyancılara bela okumuş ve kıyamet gününe kadar Allah bu Yeniçeri'ye evlat vermez inşallah demişti. Doğru mu değil mi bilmiyorduk ama İsmihan bundan çok etkilenmişti ve kendince bir yığın anlam çıkarıyordu bu sözlerden. Belki de Ferhat diyordu, genç bir Yeniçeri iken kendi de çocuk sahibi olduğu için çok pişmandır. Ya da onlara evlenme iznini verdiği için Sokullu'ya kızıyordu. Mezarındaki adama bile küfretmiş olabilir miydi? İsmihan aşkının sözlerine alınmıştı. Bu adam ve hanımım neredeyse 25 yıldır tek kelime konuşmamışlardı ve şimdi adamın sözleri hala İsmihan'ı derinden etkiliyordu. Bu inanılmazdı. Bu konuya divanda da çok önem verildi. İsyan bile etseler Yeniçeriler imparatorluğun şerefi ve gücüydü. Böyle bir küfür ve bela imparatorluğun geleceğine de küfür ve bela olarak kabul edilebilirdi. Bu olamazdı. İbrahim Paşa derhal gidip bu konuyu araştırmakla görevlendirildi. İbrahim Paşa gerçekte işin aslını merak etmiyordu. O buna zaten inanmıştı. Şimdi Safiye'nin ona sözünü verdiği şeyi istiyordu. Ferhat'ı halledip yerine kendisi geçmeliydi vezir-i azam olarak. Benim hanımımdan Safiye'ye götürdüğüm mesajlar ve Safiye'nin hadımlarının sultana götürdükleri sonunda bir ferman çıkmasını sağladı. Ferhat öldürülmeyecekti. Bu haberi aldıktan sonra Ferhat Paşa ve birkaç adamı bir konağa kapanmıştı. Yeniçerilerin çoğu İbrahim Paşa'dan yanaydı ve Ferhat Paşa tamamen kapana kıstırılmıştı. Ama ne olursa olsun İbrahim Paşa fermana uymak zorundaydı. Son duyduklarımız bunlardı. Birkaç gece sonra aniden uyandım. Ortalık kapkaranlıktı. Tuhaf bir ses duyuyordum ve sanki biri yatağımı hızla sarsıyordu. Korkuyla "Kim o? Ne oluyor?" diye bağırdım. Ama hemen anladım, bunu yapan bir insan değildi. Allah'ın eliydi yeri böyle savuran. Deprem oluyordu. Yerimden kımıldayamadım. Ayağa kalksam bile yürüyemeyeceğim kesindi. Zaten nereye gidecektim? Sanki tüm saray denize kayacakmış gibi sallanıyordu. Herkes uyanmıştı. Bazıları yüksek sesle dua ediyordu. Çoğumuz nefesimizi tutmuş bekliyorduk. Bazı şangırtılar duyuldu. Kırılan camlar ve kapkacaktı bunlar. 3 kat yukarıdan bir şey düşerek tam kapımın önünde paramparça oldu. Çocuklar ağlıyordu. Bir iki kadın korkuyla çığlık attı. Ama çoğumuz hiç ses çıkarmadan kala kalmıştık. Sonunda sarsıntı durdu. Azgın bir köpek silkinip yerine oturmuş gibiydi. Sonra sesler arttı. Hadımlar dualarla dışarı fırlamıştı. Ben de yerimden kalkıp yanlarına gittim. Doğrusu o sırada kadınları düşünmüyorduk. Nasıl olsa yanlarında diğer görevliler vardı. Aslında büyük bir zarar da olmamıştı. Sinirler bozulmuştu o kadar. Hadımlardan biri vaktiyle kendi köyünde olan bir depremi anlatmaya koyulmuştu. Ben de dinlemek için bir iki adım attım ama aynı anda acıyla bağırdım. Kırılan camların içine dalmıştım ve ayağım kesilmişti. "Hey büyük Allah'ım," dedim. "Koca depremden kurtardın beni ama camlar canıma yetti." Herkes gülüyordu. Koşup ayağımı sarmak için ilaç ve bez getirdiler hemen. Tam bu işlerin ortasında yüzü bembeyaz bir halde hanımımın halayıklarından biri geldi. İsmihan beni hemen yanına çağırıyordu. Ayağım hala kanıyordu. Koşarak hareme gidecek halde değildim. Bu çağrıya fazla kulak asmadım. Yani ne vardı bu kadar ortalığı ayağa kaldıracak? Sonuçta evet deprem olmuştu. Ama çok şükür her şey yolundaydı. Ve bu duygu ve düşüncelerle unutuverdim İsmihan'ın yanına gitmeyi. Ama az sonra kapı ağzında İsmihan'ı görünce hem şaşırdım hem de çok utandım. Bu ilk kez oluyordu. Hadımlar avlusuna daha önce bir kez bile gelmemişti İsmihan. Bunun nedeni deprem korkusu olamazdı. Başka bir şey vardı. Önemli bir şey. Hemen hizmetçilerin yardımıyla onu yatağıma oturttum. Konuşmadan, gözyaşları içinde bakıyordu yüzüme. Bir el hareketiyle meraklı kızları ve hadımları dışarı yolladım. Onlar gider gitmez üzüntüyle, "O öldü," dedi. "O mu? O kim?" diye sordum. Aklıma ilk gelen Sultan olmuştu ve dehşete kapılmıştım. Kendi öz kardeşlerini öldürerek imparatorluğu korumak belki bir yöntemdi ama bu yöntem, 3,5 yaşındaki bir oğlan çocuğunun tahta çıkmasının yaratacağı belalardan imparatorluğu korumaya yetmezdi. "Allah korusun," diye geçirdim içimden. "O," dedi tekrar. Söyleyiş biçiminden anlamıştım. Sözü geçen o, Ferhat Paşa'ydı. Tıpkı Allah'ın adını söyleyen bir derviş gibi çıkıyordu sesi.